2. Babu Ali Sadrazam. Babu Ali Abdülmecid devrinde de sadrazamlık makamıdır. Sadrazamlık müessesesinin bünyesinde bu devirde esaslı bir değişiklik olmadı. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'da olduğu gibi aristokrasi bulunmadığından bu makamda halktan yetişenlere açık bulunuyordu. Nazari olarak bilgi, görgü ve liyakatla sadrazamlığa geçilirdi. Bu mevkiden ayrılan zat-ı meziyetleriyle halka karışırdı. Sadrazam, devlet teşkilatının padişahtan sonra en büyük şahsiyetiydi. Memaliki mahrusada sakin, ibadullah, canibi Rabbi, izzetten tarafı padişahiye vedia ve emanet idi. Bu emaneti hak ve adalet esaslarına göre idare etmek de padişahtan sadrazama devredilmekteydi. Sadrazamın bu husustaki yetkisi mutlaktı ve kararı müstakildi. 3. Selim, padişaha lazım olan vekili mutlak olanlara ruhsat-ı kamile ve istiklal verip yazdıklarını icra etmektir. Vekili mutlak olanlara dahil lazım olan ricali devlet ve ocaklı vesair hizmet erbabını uydurup her işi ehline ısmarlamaktır. Sözüyle padişahla sadrazam arasındaki münasebetlerin esasını açık bir şekilde ifade etmişti. Sadrazamın yetkisi Babu Hümayun'un eşiğinde son bulurdu. Bu eşiği aştıktan sonra saray dahilinde hükmü kalmazdı. Sadrazam bir hattı Hümayun'la tayin olunurdu. Bu hat vükela önünde okunduktan sonra sadrazam işe başlardı. Sadrazamlık işareti padişahın mührüydü. İnce zincire bağlı ve altın kese içinde bulunan bu mühür alındığı gün sadrazamlıkta son bulurdu. Mühür bu kadar önemli olduğu için sadrazamlar ceplerinde taşırlar. Hatta gece uyurken dahi koyunlarında saklarlardı. Ali Paşa'nın hamama bile mühürle girdiği rivayet edilir. Her ne kadar 2. Mahmut'tan beri Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı hükümet teşkilatında da nezaretler ve meclisler kurulmaya başlanmışsa da gerek nazırların, gerekse meclislerin yetkileri istişari mahiyeti geçmemiş ve sadrazam padişahın mutlak vekili kalmakta devam etmiştir. Ancak şu da var ki Tanzimat devrinin başlamasıyla sadrazamların bu kesin yetkisi de tenkit edilmeye başlanmıştır. Padişaha sunulan bir islahat layihasında bu hususta aşağıdaki fikirlerin ileri sürüldüğü görülmektedir. Rey-i vahid ve fikri münferitle bunca mesalihi mülk ve milletin idaresi hata ve zarardan masun olamayacağından ve mesnedi sadareti uzma, makamı vekaleti kübra olarak bittabi diğerlerine nezareti derkar ve şamil bulunduğundan bundan böyle hot be hot rey-i vahidle mesalihi cesime rüyut olunmaması ve mesalihi mahsusada diğer yekdiğerlerin umur-i memuriyetlerine pek de müdahale ettirilmemesi. Sadrazam mutlak yetkisini kullanmak bakımından yalnız padişaha karşı mesuldü. Bu itibarla da memuriyetinin devamlı olacağı hususunda hiçbir güveni ve garantisi yoktu. Hulasa yarınından emin değildi. Her an için sadrazamlıktan uzaklaştırılması padişahın takdirine kalmıştı. Padişah bir sadrazamı uzaklaştırırken herhangi bir mucip sebep de göstermek mecburiyetinde değildi. Sadrazamların Abdülmecid ile münasebetleri. Abdülmecid 20 yıl süren padişahlığı zamanında 22 defa sadrazam değiştirdi. Ali Paşa'nın ilk sadrazamlığı en kısa sürenidir. 2 ay devam etti. Mehmet Emin Rauf Paşa'nın sadareti en uzun olanıdır. 4 yıl sürdü. Mustafa Reşit Paşa 6 defa sadaret mevkiine geçti. 6'sının tutarı 7 yıl 6 ay 13 gündür. 1851 yılında 4 defa sadrazam değiştiği görüldü. Devletin en yüksek idare ve icra makamında görülen bu istikrarsızlık, devletin diğer büyük memuriyetlerinde de mevcuttu. Bu hal hizmet görülmesine engel teşkil ediyordu. Abdülmecid'e sunulan bir layihada belirtilen fikirlerin hülasası şöyledir. Gerçek bir lüzum olmadıkça büyük memuriyetlerde sık sık değişiklik yapılması ve memurların lüzum yokken azledilmesi veya değiştirilmesi hükümet idaresinin nizamını bozar. Bilhassa iç, dış, askerlik, maliye gibi hizmetlerin nazır ve büyük amirlerinin kusur ve kabahatleri anlaşılmadıkça değiştirilmemeleri icap eder. Bu gibilerin memuriyetlerinden ayrılmaları halinde de işin bünyesi değişmemiş bulunacağından yerlerine gelenlerin diledikleri gibi mevcut usulleri bozmaları intizam ve terakki için büyük engel teşkil eder. Bu layihada sadrazamlık makamında sık sık görülen değişmeden bahsedilmemiş olduğu görülmektedir. Layihadaki fikirlerin isabetli olduğu açık bulunmakla beraber sadrazamlık makamındaki değişmeleri izah etmek de lazımdır. Abdülmecid'i sık sık sadrazam değiştirmeye sevk etmiş olan sebepler muhteliftir. Padişah karakteri itibariyle hissi ve alıngandı. Bu sebeple huzurunda mizacına uygun düşmeyen şekilde konuşan sadrazamları azlederdi. Kıbrıslı Mehmet Paşa bir gün Valide Sultan'ın irtikabından bahsedince Abdülmecid, "Bu herif benim ölmüş validemden ne istiyor?" diye hiddetlenmiş ve sadaret mührünü kendisinden aldırmıştı. Nüfuzlu sadrazamların da uzun müddet sadarette kalmalarına tahammül edemezdi. Mustafa Reşit Paşa'ya mütemayil görünmekle beraber onun bitmek tükenmek bilmeyen mantıki izahlarından ve dediğini muhakkak yaptırmak istemesi hususundaki ısrarından usanmıştı. Ser Kurena Hacı Ali Paşa onu bir gün Hırkayı Şerif dairesinde ağladığını ve "Ya Rabbi beni bu adamın elinden kurtar" diye dua ettiğini görmüş ve işitmiştir. Abdülmecid etrafının tesirlerine de kapılmaktaydı. Kadınları, kızları ve en çok damatları kendisine türlü telkinlerde bulunurlardı. Damat Serasker Said Paşa ıslahat düşmanıydı. Bu sebeple de Mustafa Reşit Paşa'ya rakip bulunuyordu. Bu zat bir gün ansızın padişahın huzuruna çıkarak hiddetli bir dille "Bu adam cumhuriyet ilan edecek. Saltanatın elden gidiyor, daha ne duruyorsun?" demek suretiyle onu Reşit Paşa aleyhine tahrik etmişti. Bunun üzerine Reşit Paşa Babali'de vazifesiyle meşgul bulunduğu bir sırada sadaret mührü kendisinden aldırılmıştır. Abdülmecid damatlarıyla çalışmaya da sıkıcı bulmaktaydı. Kendisini çocuk yerine koyduklarını, padişahlık nüfuzunu suistimal etmek istediklerini bilirdi. Bu sebeple onların da iktidarda kalmaları uzun sürmezdi. Abdülmecid'i sadrazam değiştirmeye sevk eden başlıca sebeplerden biri de yabancı müdahalesi olmuştur. Tanzimata kadar Osmanlı Devleti dış siyasette umumi olarak inziva siyaseti takip ettiği için bu gibi tesirlerden oldukça masum kalmıştır. Fakat Tanzimat'tan sonra devletler arası muvazene prensibinden faydalanmak istemesi sebebiyle bu tesir artmış ve devamlı bir hal almıştır. Kırım Muharebesi sırasında Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile ittifakı üzerine bu iki devletin İstanbul'daki elçileri padişahın akıl hocası olmak hususunda çetin bir mücadeleye girişmişlerdir. Osmanlı devlet adamları da İngiliz ve Fransız siyasetine taraftar olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Abdülaziz zamanında bir de Rus taraftarları siyaset sahnesine çıkacaktır. Abdülmecid devrinde İngiliz siyasetinin başlıca taraftarı Mustafa Reşit Paşa'dır. Fransız siyasetine taraftar olanlar da Ali, Fuat, Kıbrıslı Mehmet ve Serasker Rıza Paşalardır. Abdülmecid İngiliz ve Fransız hükümetlerinin İstanbul'daki elçileri vasıtasıyla yaptıkları baskı derecesine göre bu iki gruptan bir paşayı sadrazamlık mevkiine getirdiği olurdu. Bu hususta bir fikir edinmek için İngiliz elçisi Stratford'un müdahalesi ve baskısını zikrediyoruz. Kırım Muharebesi arefesinde İstanbul medreselerinde okuyan softalar tahrik edilerek Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ya karşı bir isyan hareketi yaptılar. İngiliz elçisi bu isyanla siyasi neticeleri hakkında görüşmek üzere Abdülmecid'den bir mülakat istedi. Cevdet Paşa bu mülakat hakkında tezakirde şunları yazmaktadır. Mukaddema softalar vakasında Canning İngiliz elçisi Mabeyni Humayun'a gidip Zat-ı Şahane ile ledel mülakat bu bir fesattır. Devleti Aliye ise bir nazik hal ve mevkide bulunuyor. Bunda ihmal etmeyip hemen bastırılmasında isticâl etmeli. Deyu nasihat ettikte Zat-ı Şahane ben bilirim. Bunun müellifi ve mürettibi Mehmet Ali Paşa'dır. Anı terbiye edeceğim. Lakin şimdi sırası değil deyu buyurmuş idi. Filvaki Mehmet Ali Paşa nef yolunduysa da müteakiben Canning Kırım'dayken af ve itlak olundu. Ve Canning dersaadete avdetinde yine Zat-ı Şahane ile mülakat edip keyfiyeti istizah ettik de Zat-ı şahane ben anık hanesinde oturmak üzere itlak ettim ama mansup etmedim deyu buyurması üzerine Canning dahi bunu böylece İngiltere'ye yazmak üzere bana ruhsat verir misiniz dedik de evet deyu buyurmuş ve muahharen Berwick'le Bala Mehmet Ali Paşa'nın ihtilata mezuniyetiyle muayedeye davet olduğu işitilince baş tercüman Pizani'yi mabeyni Hümayun'a gönderip istizahı madde ettik de tarafı şahaneden ben anı bütün bütün istihdam etmem demedim. Sadaret ve seraskerlik gibi işlerde kullanmam dedim demiştir. Elçilerin devlet işlerine ve en çok sadrazam azil ve nasbında müdahaleleri o dereceyi buldu ki Osmanlı Devleti Fransa ve İngiltere nezdinde şikayette bulunmak lüzumunu duydu. Bunun üzerine ilgili iki devlet İstanbul'daki elçilerine azil ve nasb hususunda müdahalede bulunmamaları için talimat yolladılar. Cevdet Paşa tezakirinde birçok paşaların bundan memnun olmadıklarını yazdıktan başka elçilerin bu talimata kulak asmadıklarını hatta Fransız elçisinin adet olmadığı halde Şeyhülislam'ın yalısına giderek mülakat ettiğini ve böyle bir olayın Osmanlı tarihinde ilk defa vaki olduğunu da ilave eder. Islahat Fermanı devrinde Abdülmecid'in sadrazamları. Abdülmecid Islahat Fermanı devrinde sadrazamlık mevkiine Mustafa Reşit, Mustafa Naili, Mehmet Emin Ali, Kıbrıslı Mehmet ve mütercim Rüştü Paşaları getirmiştir. Devletin yeni bir buhranlı devreye girdiği sıralarda hizmet gören bu sadrazamların kısa hal tercihleri aşağıdadır. Mustafa Reşit Paşa. Mustafa Reşit Paşa İstanbul'da 13 Mart 1800 tarihinde doğdu. Ailesinin durumu parlak değildi. İstikbalini kendi enerjisiyle kurmak zorundaydı. Her çeşit bilgi öğrenmek istedi. Camilere devam ederek Arapça ve Farsça, konaklara ve kalemlere giderek Fransızca öğrenmeye gayret etti. İlk memuriyet yıllarında imparatorluğu ve devleti tanımaya başladı. Eniştesi Ispartalı Seyit Ali Paşa ile Mora'da bulundu. Osmanlı-Rus Harbi'nde 1828-29 orduda kitabet vazifesini gördü. Bu memuriyeti sebebiyle 2. Mahmut'un dikkatini çekti ve himayesini kazandı. Edirne Antlaşması görüşmelerine Türk heyetinin katibi sıfatıyla iştirak etti. Mısır buhranının birinci merhalesine son vermek maksadıyla toplanmış olan Kütahya Konferansı'nda 1833, Halil Rıfat Paşa ile birlikte Babali'yi temsil etti. 1834'te Paris elçiliğine tayin edildi. Bu memuriyeti ona yepyeni ufuklar açıyordu. Avrupa'yı tanıyacak ve Avrupalıları öğrenecekti. Yolda Viyana'da Prens de Metternich ile görüştü. Paris'te kaldığı müddetçe 1830 Temmuz ihtilali neticesinde kurulan yeni Fransız rejimini Meşruti Krallığı tetkik etti. Thiers Guizot'u tanıdı. Ediplerle, şairlerle, sanat münekkitleri ve gazetecilerle tanıştı. Fransızcasını ilerletmek için opera sanatkarlarının en güzelinden ders aldı. 1836'da Londra'ya elçi tayin edildi. İngiltere'yi ve İngilizleri tanıdı. İngiliz devlet adamlarıyla tanıştı. İngiliz politikasının esaslarını öğrendi. Bu memuriyetleri vesilesiyle Almanya ve İtalya'yı da dolaştı. Roma'da Papa'yla bile görüştü. Bu son olay üzerine diplomatik çevrelerde Türk-Hristiyan olduğu latifesi yayılmaya başlandı. Reşit Paşa'yı tanımış olanlar bu latifeye Papa Türk oldu sözüyle mukabelede bulundular. Bu memuriyet ve seyahatleriyle Mustafa Reşit Paşa modern Türk diplomasisinin okulunu kurmuş oldu. 1836 yılının sonbaharında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına, bir yıl sonra da Dışişleri Bakanlığına tayin olundu. 1839'da okuduğu ve ilan ettiği Gülhane Hattı Hümayunu'yla Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat devrini başlattı. Islahat taraftarlarına gerçek ıslahat hedefini gösterdi. Osmanlı Devleti'ne garpli düşünceyi sokmak ve garpli müesseseleri almak. Ali ve Fuat Paşaları bu hedefe doğru yürüyecek yolcular olarak yetiştirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda her büyük ıslahatçının suratına atılan çamur ona da sıçratıldı. Şeriat düşmanı, kafir mukallidi olarak tavsif edildi. Dar düşüncenin bu kıymet hükümlerine ehemmiyet vermedi. Islahat fermanı devrine kadar 3 defa sadrazam oldu. Her defasında yenilik fikir ve teşebbüsünün meşalesini elinde tuttu. Mehmet Emin Ali Paşa. Ali Paşa, Mustafa Reşit Paşa okulunda yetişen siyaset ve diplomasi adamlarındandır. 1814'te İstanbul'da doğdu. Ailesi fakirdi. Bu sebeple istikbalini kendi gayreti üzerine kurmak icap etti. Mahalle okulunda ve camilerde ilkokula denk öğretim gördü. 1829'da Divan-ı Hümayun kalemine girdi. İlkin bir Rum doktorundan, sonraları da tercüme odası memurlarından George Sardo'dan Fransızca öğrendi. Tahsilinin düzensiz ve derme çatma olduğunu idrak ettiği için daima bu husustaki noksanlarını telafi etmeye çalıştı. Sadrazam olduktan sonra bile Cevdet Paşa'dan ders aldı. Fransızcayı genç yaşta öğrenmesi, memleket dışı vazife ve memuriyetlere tayin edilmesine sebep oldu. 1835'te Avusturya İmparatoru 1. Ferdinand'ın cülusunu tebrik etmek üzere Ahmet Fethi Paşa'nın maiyetinde Viyana'ya gitti. 1,5 yıl Viyana'da kaldı ve Avusturya İmparatorluğu'nun durumunu yakından tetkik etmeye fırsat buldu. 2 yıl sonra yine Ahmet Fethi Paşa ile St. Petersburg'da yapılan askeri talimleri görmek üzere Rusya'ya gitti. Aynı yıl Divan-ı Hümayun tercümanı oldu. Mustafa Reşit Paşa'nın itimadını kazanmış olduğundan 1838'de Londra maslahat güzarı oldu. Bundan sonra birkaç defa Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığında bulundu ve 1846'da Dışişleri Bakanı tayin olundu. 1850'de Reşit Paşa'nın azlinde sadrazamlığa getirildi. Bu sıralarda henüz 36 yaşındaydı. 1856'da Paris Kongresi'nde Osmanlı hükümetini temsil etti. Ali Paşa'nın memleket içinde ve dışında yaptığı memuriyetler ona büyük bir vukuf ve tecrübe kazandırmıştı. Şahsi gayretiyle yaptığı tetkik ve tetubbuğularla da ansiklopedik bir şahsiyet haline gelmişti. Vücutça ufak tefek, zayıf ve naif olmasına rağmen otoriter ve ciddiydi. Laubali hareketlerden hoşlanmazdı. Merasim ve etikete son derece riayet ederdi. Babali'nin istiklalini gözetmeye önem verirdi. Devlet idaresinde Reşit Paşa'nın fikirlerine ortaktı. Osmanlı İmparatorluğuna Avrupalı usul ve kaidelerin alınmasını lüzumlu ve zaruri görmekteydi. Dış siyasette Mustafa Reşit Paşa'dan ayrıldığı tek nokta İngiliz siyaseti yerine Fransız siyasetine taraftar oluşuydu. Ali Paşa geniş bilgi ve diplomasi usul ve kaidelerine vukufuyla yabancı diplomatlarını da tesir etmiş bulunuyordu. Fransız elçiliğine mensup bir zat hatıratında Ali Paşa kendi ehliyet ve dirayetiyle iktisabı terakki etmiş ve mesalihi devlette vukufu mahsusiyetle teyemmüz eylemiştir. İlahiyattan bahsedebilir ve bir psikoposa karşı durabilir. Bir Musevi ile mezhebi Yahut'tan mübahaseye girişebilir. Elhasıl her şeyden habir bir sahibi malumattır diyor. Paris Kongresi'nde meslektaşlarının takdirlerine mazhar olmuştur. Avusturya murahhaslarından Baron Hubner hatıratında kongrede Ali Paşa ayarında bir adam olmadığını yazmıştır. Fransız İmparatoru 3. Napolyon, Ali Paşa gibi bir dışişleri bakanı bulsaydım kendimi bahtlı sayacaktım dediği bazı kayıtlarda rastlanmaktadır. Thiers gibi bazı büyük Avrupa diplomatlarının da mühim siyasi meseleler hakkında Ali Paşa'nın noktayı nazarını sormakla ona siyasette ve diplomaside vermekte oldukları değeri göstermişlerdir. Mustafa Naili Paşa eski sadrazamlar okuluna mensuptu. Abdülmecit onu Mustafa Reşit ve Ali Paşalara karşı bir muvazene unsuru olarak kullandı. Mustafa Naili Paşa 1798'de bir Rumeli kasabasında doğmuştur. Dayıları Tahir Paşa ile Hasan Paşalar tarafından Mısır'da himaye edildi. Cesareti sebebiyle 1821'de serkerdelik hizmeti verildi. Dayısı Hasan Paşa'nın ölümü üzerine senevi 450 kese maaşa varis oldu. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın da tavassutuyla mirmiran rütbesine yükseltildi. Girit'in idaresi Mehmet Ali Paşa'ya bırakılınca Mustafa Naili Paşa muhafız unvanıyla adanın idaresi başına getirildi. 1837'de Lübnan'da Dürzilerle Maruniler arasında çıkan isyanı bastırmada hizmeti geçti. 1840'da vezaret rütbesine yükseltildi. 30 yıl Girit valiliğinde bulunması dolayısıyla halk arasında Giritli namıyla şöhret buldu. 1851'de İstanbul'a celp olundu ve meclis azalıklarında bulundu. 1853'te de birinci defa olarak sadrazamlığa getirildi. Hariciye Nazırlığına da Mustafa Reşit Paşa getirilmişti. Cevdet Paşa'ya göre Mustafa Naili Paşa ümmi idi. Sadrazamlıkta ümmiliğine örtecek vasıflara da malik bulunmuyordu. Bu itibarla nüfus ve iktidar gerçekte Mustafa Reşit Paşa'da idi. Giritli'de zaten bunun farkında olduğu için bir vükela toplantısında Mustafa Reşit Paşa'ya "Sen bana sadaret ettirmiyorsun" demek suretiyle sadaret yapmak iktidarına sahip olmadığını da ifade etmişti. Fuat Paşa da "Hariciye sadr-ı devlettir, mesalih andadır. Öyleyse sadrazam Mustafa Paşa nedir?" sualini sormak suretiyle Mustafa Reşit Paşa sadaretinin manasızlığını ifade etmek istemiştir. Sözün kısası Mahmut Kemal İnal'ın dediği gibi Mustafa Paşa zahiren, Reşit Paşa batınen sadrazamdı. Mustafa Naili Paşa sergerdelikten yetişmiş bulunduğu için devlet adamlarına has terbiye ve adaptan da mahrumdu. Vukala toplantılarında sert ve asabi ifadeleriyle etrafını rahatsız ediyor ve gücendiriyordu. Abdülmecid'in bu durumu bilerek onu sadrazamlıkta kullanması, yukarıda da açıklandığı gibi müvazene icabı ve şahsi siyaset yürütmek istemesinin bir neticesiydi. Kıbrıslı Mehmet Paşa 1813'te Kıbrıs'ta doğdu. Amcasının delaletiyle saraya intisap etti ve askerlik kariyerine bağlandı. 1839'da Namık Paşa ile beraber Londra'ya gitti. Orada tahsil için 2 yıl kadar kaldı. Sonraları tekrar Paris'e geldi. Fransa'nın sınır şehirlerini dolaştı ve askeri tesislerini gördü. Hatta bir Fransız birliğinde yüzbaşı rütbesiyle vazifede gördü. Bu suretle yabancı dil bilgisinden başka askerlik bilgisini de tamamladı. Arada İngiltere ve İtalya'da dolaştı. Avrupa devletleri ve müesseseleri hakkında fikir edinmeye çalıştı. Memlekete döndükten sonra askeri ve idari vazifeler gördü. 1844 ile 1848 yılları arasında Akka Muhafızlığında, Kudüs Mutasarrıflığında, Tırnova Kaymakamlığında ve Belgrad Muhafızlığında bulundu. 1848'de yabancı dil bildiği için Londra'ya elçi olarak gönderildi. 2 yıl sonra Halep isyanını bastırmak üzere Londra'dan çağrıldı ve Arabistan ordusu müşirliğine tayin edildi. 1854'te kaptanı deryalığa getirildi. Aynı yıl birinci defa olarak sadrazam nasb olundu. Bu mevkide ancak birkaç ay tutunabildi. Valilikleri sayesinde imparatorluğun halini görmüş ve ıslahata lüzum olduğu kanaatine varmıştı. Avrupa'da tahsil gördüğü ve elçilikte yaptığı için Avrupa'nın durumunu da görmüştü. Karakteri itibariyle sert idi. Devlet işlerinde gevşekliğe tahammülü yoktu. Devlet müesseselerinde disiplinli bir çalışma teminine ve rüşvet ve irtikabın kaldırılmasına bilhassa lüzum görmekteydi. Mütercim Mehmet Rüştü Paşa. Mehmet Rüştü Paşa Sinopludur. 1811'de doğdu. Fakir bir ailenin oğludur. Ailesi ticaret maksadıyla İstanbul'a geldiği vakit Mehmet Rüştü 3 yaşındaydı. Ailesinin fakirliği ona kendi gayretiyle yetişmek yolunu açık bıraktı. Mahalle okulunda okudu. Bir taraftan da Tanaş Efendi namında birisinden Fransızca ders aldı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine kurulan Asakir-i Muntazama'ya girdi. Bundan böyle askerlik mesleğinde tedricen terakki etti. Fransızcasını ilerletmeye muvaffak olduğu için 2. Mahmut tarafından Namık Paşa ile birlikte askeri nizamnameleri tercümeye memur edildi. Bu alanda çalışmaları sebebiyle kendisine mütercim dendi. 1849'da Mirliva oldu. Ondan sonra Hassa ordusu müşirliği ve seraskerlik hizmetlerine ve bu gibi daha başka memuriyetlere getirildi. 1859'da birinci defa olmak üzere sadrazamlığa tayin edildi. Otoriter, cerbezeli ve tarihkar idi. Askerlik mesleğinden edindiği itiyat ve disiplinle çalışmayı severdi. Tenkit ediciliği fassallığa kadar giderdi. Ali ve Fuat Paşalar bile onun itirazlarından ve tenkitlerinden kaçınırlardı.